Kitabın adı Veda. Yazarı Ayşe Kulin. 28. Ayrım. Kemal'in gece yorgun argın ranzasına uzandığında bir zamanlar lanet ettiği İttihatçılara eğer o gün vatan için hayırlı bir iş gerçekleştirebilmişlerse hayır duası okuduğu da sıkılıyordu. Yeniden örgütlenirken karakol adını alan ve zaman içinde çok ad değiştiren teşkilat sadece depolardan silah ve mühimmat çalmakla kalmıyor, halkın maneviyatını yükseltecek, işgalcilerinkini ise perişan edecek eylemler de hazırlıyordu sık sık. Kemal sokaklarda gerçekleştirilen bu eylemlere katılamıyor. O gün boyunca Anadolu'ya geçirilecek kimselerin sahte hüviyet cüzdanlarını ve izin vesikalarını tanzim ediyordu. Çünkü müttefiklerin pasaport bürosundan izin alınmaksızın şehrin bir ucunda Anadolu Feneri'nden, diğer ucunda ise Pendik'ten öteye geçmek yasaklanmıştı. Kendi gibi güzel yazı yazabilen birkaç arkadaşıyla tüccar, esnaf, doktor ve avukatlara aitmiş gibi görünen vesikaları saatlerce elleri uyuşana kadar yazıyor ve damgalıyorlardı. Kemal daha hareketli ve tehlikeli eylemlerde yer almak için gün sayıyordu. Bir akşam koğuştaki sohbete katılıp depo baskınlarında ve sokak eylemlerinde yer alamadığı için sızlanmaya başladığında Dramalı'dan azar bile işitmişti. "Konuşana bak hele," demişti Dramalı. "Sanki bizler onun işini becerebilirmişiz gibi bize özeniyor. Herkesin elinden gelen iş başka. Beş parmağın hiçbiri bir diğerine benzer mi? İnci gibi yazıyı kim yazıyor? Sen. Bu vesikaları kim tanzim edecek? Yine sen. Bana yap deseler yapabilir miyim? Yapamam. Benim elimden ancak kurşunu tam hedefe isabet ettirmek gelir. Eh, madem öyle, herkes sızlanmadan üzerine düşeni yapacak beyim." Susmuştu Kemal. Koğuşuna yürüyüp ranzasına uzanmıştı. Az sonra bitmişti başında Dramalı. "Üzdük mü seni bey?" demişti. "Yo, üzülmedim. Haklısın Dramalı." "Sen de haklısın Kemal Bey. Bunaldım burada. Bak ne diyeceğim. Yakında şu binit gavurunu paklayacağız. Çok istiyorsan katıl aramıza." "Polis şefi Benet'i mi?" "Ha, onu." "Aman Dramalı, başınıza belayı musallat etmeyin. Yakalanırsanız yakarlar hepinizi." "Yakalanmayacağız. Bu herifi gebertirseniz yerine bir başkası tayin edilir. Lakin sizlere bir şey olursa silah depolarını kim basacak? Yapmayın, etmeyin arkadaşlar. Vazgeçin bu sevdadan." "Gözün mü korktu yoksa bey?" "Gözüm korkmadı da lüzumsuz buldum. Çirkefi üstümüze sıçratmanın alemi var mı?" "Biz lüzum gördük bey." "Pehlivanın haberi var mı bu yapacağınız işten?" "Bey, sen konağında kuş sütüyle beslenirken bizim millicilere bu herifin reva gördüğü işkenceleri hiç duymamışsın anlaşılan." "Konağımda kuş sütü ne gezer Dramalı? İstanbul'daki kıtlık konakları da vurdu. Biz de herkes gibi sıkıntı çektik." "Lafı dolandırma. Bu herifi devireceğimiz gün yanımızda olmak istiyor musun, istemiyor musun sen onu söyle." Kemal bu işe bulaştığına çoktan bin pişman olmuştu ama artık geri dönmesine imkan yoktu. İstemiyorum dediği an tüm koğuşun saygısını yitireceğini biliyordu. "Pekala, ben de gelirim sizlerle." "Bu herifin dilinden anlar mısın sen?" "Biraz İngilizce bilirim." "İyi, onu niye gebertmek zorunda kaldığımızı ona güzelce anlatırsın," demişti ranzanın üzerinden aşağı doğru sarkan börekçi Hasan. "Arkadaşlarımıza ettiği binbir işkencenin hesabını ödetmek için geberteceğiz Binit'i." "Benet'i." "Aklıma bin tane itten geliyor da adı. Lakin tek bir tophane itinin attığı tırnak olmaz bu herif. Bunu da böylece söylersin ona, tamam mı tercüman?" "Tamam," demişti Kemal. Sonra da bir cinayete katkıda bulunacağı fikrinin getirdiği iç bulantısını bastırmak için yastığının altından mehparenin baş harflerini eliyle işlediği ve üzerine lavanta çiçeği serptiği mendilini çıkarıp kokusunu içine çekmişti. Birlikte geçirdikleri son gecelerinde üzüntüden bir yaprak gibi titreyen gencecik karısının gözyaşlarını sildiği mendili tekrar yastığın altına sokuşturdu. Ne yapıyordu acaba sevgilisi şu anda? Menekşe kokulu saçlarını omuzlarına sermiş, fırçalamakta mıydı? Yoksa mışıl mışıl uyuyor muydu? Rüyasında Kemal'i görüyor muydu? Onu özlüyor muydu? Saraylı hanımla baş edebiliyor muydu? Hamile olduğunu anlamışlar mıydı acaba evdekiler? Kemal, Bennett'e dersini vermeye fırsat bulamadan ilk kez çiftliğin dışında bir göreve çağrılınca çok heyecanlandı. Akşam yemeği niyetine çıkan karavanadaki kuru fasulyeyi yeni bitirmişler, tabakları topluyorlardı ki Kemal'e Eyüp Sultan Camii'ne götürüleceği haberi geldi. "Biraz beklerler mi abdest alayım?" diye sordu Kemal. "Gittiğin yerde alırsın, acele et." Elindeki havluyu katladı, yatağının üzerine bıraktı, gömleğinin sıvamış olduğu kollarını indirdi, ceketini, fesini aldı, kendini çağıran Faik Molla'nın peşine takılıp çıktı. Fransız kuvvetlerine bağlı Cezayirli askerler, Eyüp yakınlarındaki Rami kışlasında barındırılmaktaydılar. Talimde olduklarından cuma namazını öğlende kılamamış, ikindiye bırakmışlardı. Toplu halde Eyüp Sultan Camii'ne getirilecekler ve cami imamının öğütlerini dinleyeceklerdi. Camide cuma günleri Fransızca bilen ve vaizin sözlerini Cezayirli erlere tercüme eden bir subayın hazır bulunması adet haline gelmişti. Bu hafta tercümanlık yapan subay hastalanmıştı. Tercümanlığı onun adına Kemal üstlenecekti. Kemal bu vazifeye zaten hazırlıklıydı. Çiftliğe gelmeden çok önce haberdar etmişti onu Mahir, üstleneceği görevlerden. Kemal namaz kılındıktan sonra vaizin yanında cemaatin önünde durdu ve dizlerinin üzerine çökmüş genç esmer erkeklerin gözlerinin içine baktı. Kocaman siyah gözlerinde tarifsiz bir korku ve çaresizlik gördü. Bu zavallı insanların vatanlarına kendilerinden çok daha bilgili, eğitimli ve zengin bir başka milletin askerleri gelmiş, topraklarını zapt etmiş, onları esir almış ve ruhlarına sahip çıkmışlardı. Şimdi karşısında halının üzerine dizelenmiş Cezayirli genç askerler, belli ki zoraki giydikleri Fransız üniformalarının içinde kendilerini son derece rahatsız ve eğreti hissederek otururken, bir başka kıtadaki Müslüman ülkeye niçin savrulmuş olduklarını düşünüp kaderlerine lanet ediyorlardı kuşkusuz. Kemal, önceleri vaizin Cezayirlilerin Müslüman kardeşlerine asla ateş etmemelerini öğütleyen sözlerini harfiyen çevirmekteyken birden coştu, İmamın söylediği son cümleyi çevirdikten sonra susmadı, konuşmasını sürdürdü. Onlar, şimdi karşısında oturmakta olan Cezayirli din kardeşleri, hiçbir husumet beslemedikleri Osmanlı kardeşleriyle Fransızların menfaatleri için savaşmaya getirilmişlerdi. Oysa bu savaştan kendi paylarına acıdan başka hiçbir şey düşmeyecekti. Ölecek, yaralanacak, kolsuz, bacaksız kalacaklardı. Niçin? Fransızlar daha zengin olsun, daha iyi yaşasınlar diye. Ya onlar, Cezayirli gençler, Cezayir'de oturan aileleri, kardeşleri, anneleri, babaları, bu şehri hatta bu ülkeyi işgal etmeleri sonucunda onların hayatı değişecek miydi? Hayır. Müslüman Cezayirliler, Hristiyan Fransızların emri altında yaşamaya devam edeceklerdi. Ne zamana kadar? Kimliklerini, dillerini ve dinlerini unutana kadar. Fransız efendileri sayesinde karınları doyuyor olabilirdi ama tenlerinin esmerliği ve dinleri onları kendi vatanlarında dahi hep ikinci sınıf adam olmaya mahkum ediyordu. Vaiz önce ne olduğunu anlamadan bekledi. Sonra Kemal'in söylediklerinin çok uzadığını görünce telaşa kapıldı. Kolunu çekiştirip susmasını işaret etti. Hiç oralı olmadı Kemal. Vaiz daha sonra Kemal'i sözle ihtar etti. Ne anlatıyorsunuz onlara? Susunuz, başımızı belaya sokmayınız. Kemal çaresiz sustu. Onu dinlemekte olan Cezayirlerden şiddetli bir alkış koptu. Bazıları ağlıyorlardı. Kocaman kara gözlerinden yaşlar dökülüyordu esmer yüzlerine. "Onlara ne dediniz?" diye bir kere daha sordu vaiz endişeyle. "Onlara kendi hakikatlerini anlattım," dedi Kemal. "Bizleri vurma emri verilirse emin olun ki burada oturanlardan hiçbiri ateş etmeyecektir." "Sözlerimin dışına çıkmamalıydınız." "Müsterih olun," dedi Kemal. "Ben benim olduğu kadar sizin yüreğinizden geçenleri de söyledim. Hepimiz aynı millet tarafından esir alınmış insanlarız şurada. Onlar da, bizler de." O akşam koğuşa döndüğünde Eyüp Camii'ndeki konuşmasının haberlerinin kendinden önce çiftliğe vardığını öğrenince şaşırdı. Koğuş arkadaşları etrafını sarıp ayrıntılı bilgi istediler. Tam ranzasına oturup kendini çevreleyenlere hararetli hararetli yaptığı konuşmayı anlatmaya başlamıştı ki koğuşa dalan pehlivan gök gürültüsü gibi gürledi. "Bire kendini bilmez Kemal Bey. Biz seni oraya nutuk at diye mi yolladık? Tercüme yap diye mi?" "Ben tercüme de yaptım ama ben..." "Sus, bana anlatma. Biz senden ne istiyorsak sadece o kadarını yapacaksın, anladın mı?" Pehlivan işaret parmağını Kemal'in kafasına dayayarak ittirdi. Kemal bembeyaz oldu, ranzadan geri atladı. "Dur bakalım pehlivan, ileri gittin biraz." "İleri giden sensin beyoğlu. Burada senin beyliğin sökmez, benim borum öter. Bu bölük benim idarem altındadır. Orduda değiliz. Sivil ordu burası. İtirazın varsa hemen konağına geri dön. Senin işini yapacak bir başkasını buluruz." "Dönmesine dönerim de bu kötü muameleye maruz kalmamın sebebini öğrenebilir miyim?" "Sen şimdi orada marifet ettiğini zannediyorsun değil mi?" "Etmedin. Sadece nazarları üzerine çektin. Sivrildin. Cami cemaati kahvelerde bu geceki herzelerini konuşmakta şu anda. Dua et de işgalcilerin kulağına gitmesin. Neticede sadece senin başın yanacak olsa umurumda değil. Ama bizi de yakabilirsin. Bizim yaptığımız işte sivriliğe yer yoktur. Parlamaya, ünlenmeye hiç yer yoktur. Silik, hatta görünmez olacaksın. Bu iş er meydanında savaşmaya benzemez. Anladın mı beyoğlu?" Kemal'in az önce bembeyaz olan yüzü bu sefer kıpkırmızı oldu. "Bağışla pehlivan," dedi. "Hata etmişim, bilemedim." "Horozlanma o zaman. Gir yatağına, zıbar uyu." Kemal ranzasına tırmandı. Elleri başının altında, sırt üstü uzandı ve çiftliğin dışındaki ilk vazifesini içi daralarak nasıl yüzüne gözüne bulaştırmış olduğunu düşündü. Herhalde bir daha ondan çiftliğin dışında hiçbir iş yapmasını istemeyeceklerdi. Ömrü vesika tanzim etmekle geçecekti. Korktuğunun başına gelmeyeceğini hemen ertesi günü öğrendi. Sabah giyinirken koğuşa gelen pehlivan, "Vesika tanzim işini öğlene kadar bitirmeye bak, çünkü öğleden sonra civardaki kahvehanelerde bazı çalışmalar yapacaksın," deyince şaşırdı. "Kahvehanelerde mi?" "Hep camiye gidecek değilsin ya, bu sefer de kahvehaneye gideceksin. Hangi kahvehanelere gideceğini sana biz söyleyeceğiz. Hilafet ordusu askerlerinin devam ettiği bir iki kahvehane tespit ettik. Yanında iki arkadaşın daha olacak. Kendinize nargile söyleyeceksiniz. Etrafınızdakilerle, bilhassa da askerlerle sohbete başlayacaksınız. Bir el pişti veya tavla dahi oynayabilirsiniz. Ahbaplık ilerledikçe padişahın kendi isteğiyle değil, İngilizlerin baskısıyla onları silah altına aldığını anlatmaya başlayacaksınız. Sanki üçünüz aranızda dertleşiyormuşsunuz da onları da derdinize ortak ediyormuşsunuz gibi, hiç kavga etmeden, zorlamadan. Öylesine dedikodu yapıyormuş, hasbihal ediyormuş gibisine. Bize inanırlar mı? Onları inandırmak sizin işiniz. Sizleri hep ağzı iyi laf yapan bey sınıfından seçtik. Senin amcan nazır değil miydi? Dayım. İyi ya işte, güya dayından duyduklarını anlatacaksın. Yanındaki arkadaşlarının biri hariciye kaleminde, diğeri saraya yakın. Doğru malumatı sizler bilmeyeceksiniz de kim bilecek? Aranızda konuşa duracaksınız. Dertleşiyorsunuz. Bu işgale üzüm üzüm üzülüyorsunuz ama elinizden bir şey gelmiyor. Keşke İngilizlerin menfaati için savaşan bu Müslümanlar saf değiştirseler de Anadolu'ya geçip Yunan'a karşı dursalar. Yunanlılar yavaş yavaş Balıkesir'i, Bursa'yı, İzmit'i derken efendim Tekirdağ'ı işgal ediyorlar. Bunlar yalan mı? Herkesin bildiği şeyler bunlar. İzmir, Mizmir derken sıra İstanbul'a da gelecek. Bilhassa Yunanlılar çok istemekte İstanbul'u. Bu gidişle alacaklar da. Buna gönül dayanabilir mi? İşler son kerteye dayanmadan bir şeyler yapmak lazım, öyle değil mi? Bu Osmanlı askerleri İngilizlerin emri altında çatışıp duracaklarına, silahlarıyla Anadolu'daki din kardeşlerine iltihak etseler fena mı olur? Mesele budur işte Kemal Bey. Sizler aranızda dertleşirken, konuşurken maksat onları düşünmeye sevk etmek ve neticede gözlerini açmak. Ama bu işi dün akşamki gibi şiddetli bir heyecanla değil, usuletle, sükunetle yapmanız. Sizden istediğimiz budur. Sonra ne? Tamam, bunları konuşacağız. Sonra ne olacak? Ya kandıramazsak? Kandırmayacaksınız. Yüreklerine şüphe tohumları serpeceksiniz. Sohbetiniz ve kahveleriniz bitince oradan çıkıp başka kahvehanelere gideceksiniz. Aynı konuşmaları oralarda da yapacaksınız. Siz gittikten sonra aynı kahvehanelere başka arkadaşlar gelecek, aynı şekilde konuşmaya devam edecekler. Ta ki bu askerler ikna olana kadar. Ya olmazlarsa? Bardağın hep dolu kısmını göreceksin Kemal Bey. Ya olurlarsa? Kemal şaşkın şaşkın pehlivana baktı. Seni akşama bir beyefendi kıyafetine sokmak için buraya gelirken maşlahın altına giydiğin elbiseni ütülettim. Fesini de kalıba koydurdum, dedi pehlivan. Ağzının iyi laf yaptığını dün gece gördük. Bu gece de ikna kabiliyetini göster bakalım Kemal Bey. Kemal o akşam dört kahvehane dolaşmış olarak başı nargile içmekten hayli dumanlı çiftliğe döndüğünde koğuşundakileri ayakta buldu. Kimi namaza durmuştu, kimi bir köşeye sinmiş dua ediyordu. Önce onu beklediklerini sanarak neler yaptığını anlatmaya girişmişti ki kandıralı eliyle sus işareti yaptı. Senin maceralarını sonra dinleriz bey. Sen şimdi bize katıl, dua et. Hayrola dedi Kemal. Duaya ihtiyaç duyulan bir mesele mi var? Hem de nasıl dedi Kandıralı. Bu akşam dramalı cambazlarla birlikte binit itini haklamaya gitti. Daha dönmediler. Onların sağ salim dönüşleri için dua ediyoruz. Beni de götüreceklerdi hani. Olur mu bey? Binit itinin dolaştığı yerler bu gece gittiğin mekanlara benzemez. Oralarda hemen tanınırsın. Binit senin gibi mon beylerin muhitinde dolanır. Sen benim nerelerde dolandığımı nereden biliyorsun Kandıralı? Façandan belli oluyor nelerde dolandığın. Sen Cadde-i Kebir'de eğlenenler takımından değil misin? Kemal çok uzun zamandır evinden burnunu bile çıkaramamış olduğunu söylemeye üşendi. Yorgundu, soyundu, ranzasına tırmandı. Hemen uykuya dalacağını sanıyordu ama heyecandan uyku tutmadı. O da diğerleri gibi Benet'i aklamaya çıkan ekibin dönüşünü beklemeye başladı. Dramalı'nın dönüşü sabah saatlerini buldu. Peşindekileri atlatmak için ters istikametteki mahallelere doğru kaçmıştı. Kağıthane üzerinden dolanarak dağları bayırları aşıp gelmişti. Canı sıkkındı. Adamı yaralamış ama öldürememişlerdi. Öldüremeseler de işkenceye maruz kalan arkadaşlarının intikamlarını almışlardı ya, vicdanı biraz da olsa rahatlamıştı. Bana söz vermiştiniz, lakin yanınıza katmadınız. Yediğiniz, içtiğiniz sizin olsun, bari yaptıklarınızı anlatın, dedi Kemal. Neredeyse 2 aydır bu binit itinin peşinde dolanıyordu adamlarımız, dedi dramalı. Herif akşamcı, karılara da düşkün, her akşam sefaya çıkar. O hangi gazinoya gitse peşindeki adamlarımızdan biri de hemen onun yanındaki masalardan birine tüner. Konuşmalarını dinler, hareketlerini izler. Büyükdere'de sık ziyaret ettiği bir meyhane vardır. Binit rakıya bayılır. Kuyulara sarkıtılmış, buzlukta yatırılmış buğulu rakı şişelerini, nefis mezeleri dizerler masasına, Rum dilberlerini de sağına soluna oturturlar. Gece yarısına kadar kafa çeker herif. Karılarla oynaşır, sonra otomobiline biner, zifiri karanlık yollarda Ayazağa yokuşundan yukarı vurur, Hacı Osman Bayırı'ndan geçer, Şişli, Harbiye, Taksim güzergahı üzerinden Kroker Otel'e geri döner. Odasına çıkıp hemen zıbarmaz. Şayet geri geldiğinde baskınlarda ele birkaç Türk geçirilmişse, otelin mahzeninde onları kamçısıyla bir güzel benzetir, sonra yatar. Ah, ah! Kroker zindanının ağzı olsa da anlatsa arkadaşlarımıza neler ettiğini. Bırak şimdi onu, sen anlat. Şimdi bu bizim teşkilatların reisleri bir araya gelerek bu herifin idam hükmüne karar vermişler. Pehlivan da tasvip etmiş.
28. ayrımın sonu. Sayfa 268. Devamı 29. ayrımda.